Anticahiliye'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde herkesin çok da denk geldiği ve aslında çok da maruz kaldığı, bir yandan da bu düzene de ortak olduğu bir sistemi konuşacağız. Sistem diyorum çünkü bu durum tekil bir olay değil. Her yerde, her alanda pıtrak gibi büyümeye başladı. Twitter'daki ya da şu anki ismiyle X'teki malum haber hesapları. Bu hesaplar hiçbir kaynak göstermeden, hiçbir şeyi açıklamadan rastgele içerikler paylaşıyorlar ve gündemi belirliyorlar. Ve insanlar da internette yazıldığı için inanıyor ya yani. Eskiden böyle abi gazete yazmış, inanmak lazım diyen insanların yeni versiyonunda da Twitter'da türemiş gibi. İnananlar da çok fazla, bu yüzden de dezenformasyon aldı yürüdü. Ve bu ülkenin bir dezenformasyonla mücadele merkezi de var. Hatta bültenleri yayınlanıyor vesaire. Yani bunları tartışmak ve konuşmak adına bir programa başladık, böyle bu bölümü başladık daha doğrusu. Bu bölümde konuğum Ümit Alan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selamlar.
Siz peki bu dezenformasyona maruz kalıyor musunuz sizce? Bu Twitter hesaplarını anlatıyorum. Cart Haber, Cut Haber diye paylaşan sayfalardan hiç böyle dezenformatif içerik alıp da bu konuda yalan yanlış düşünceye kapıldığınız hiç oldu mu sizce?
Yani onları başından beri uyarıyorum insanları bu konuda. Çok maruz kalıyorum tabii ama genellikle teyit etmeye çalışıyorum oradaki şeyi. Zaten birçok yazı yazdım konu üzerine. Hem Bir Günde yazarken hem On Haber'de hem de son dönemde Teyit.org'da bununla ilgili bir yazı yazdım. Geçen yıldı galiba. Ya da 2022 Eylül'ünde olması lazım. Bu haberlere, çünkü seçimler öncesinde bunlar biraz daha artıyorlar.
Kesinlikle.
Ve yeni iletişim teknikleri geliştiriyorlar sürekli. İşte mimleri kullanıyorlar. Mimleri kullanmazsalar hemen gündemdeki bir konu hakkında küçük küçük açıklamalar yapıyorlar. Bunların aslında ilk örnekleri yararlıymış gibi bir şeyle çıkmıştı. İnsanlara fayda sağlıyormuş gibi bir motivasyonla çıkmıştı. Tıklamana gerek yok diyerek, çeşitli haber sitelerinin haberlerini özetleyerek, işte linki tıklamana gerek yok diye bir iletişim yaparak çıkmışlardı.
Hatırlıyorum.
O işte limon falandı galiba. Yani hepsi ona dönüştüler demiyorum ama aslında bunu doğuran biraz özellikle internet haber medyasının clickbait tutkusu oldu. Clickbait başlık atıyorlar, bir tweet atıyorlar. Onun üzerinde başlığı tıklıyorsunuz, hiçbir şey çıkmıyor ya da uydurma bir şey çıkıyor ya da tıkladığınıza değmeyecek bir olay çıkıyor. Öyle öyle olunca böyle hesaplar gelişti. Tıklamana gerek yok, bu haber bunu söylüyor aslında diye haberi bir cümlede özetleyen. Sonra bu iş artık haber üzerinden de çıkmayan, kendi başına haber veren, sosyal medyadan haber veren sitelere dönüştü. Öyle gözlemledim ben bunu. Yani ilk zamanlar tabii şeye şaşırmıştım. Bunların mutlaka bir sitesi vardır diye Google'dan girerek, işte haber, o hesabın ismi neyse, ona bakmaya çalışmıştım. Yani kendi sitelerinde bunu nasıl işlemişler diye. Öyle siteleri olmayınca bunların ne olduğunu anladım. Aslında çok düşmedim bunların yalanlarına ya da bunların haber adı altındaki duyurularına. Ama bu konuda ben doğru kişi değilim. Çünkü zaten bu konular üzerine çalıştığım için
Aynen.
dijital medya okuryazarlığım çok gelişkin. Normal bir okuyucunun ya da normal bir izleyicinin bunlara düşmemesini ya da bunlar üzerinden algı sahibi olmamasını bekleyemeyiz. O yüzden çok tehlikeli görüyorum.
Aynen öyle. Bunu şundan sordum. Yani iletişim üzerine çalışan biri olduğunuzdan dolayı, ki ben de işte aşağı yukarı işte podcast ve reklamda faaliyet gösterdiğim için alanım birçok kısımda iletişim oluyor. Genelde bu tongaları yemiyoruz aslında. Dijital medyayla fazla haşır neşir olduğumuzdan dolayı. Acaba siz bile yemiş olabilir misiniz diye bir test etmek istedim. Çünkü inandırıcılığı çok fazla bazılarının. Hakikaten hiç olmayacak insanlar bu siteleri alıntılıyorlar, yorum yapıyorlar vesaire. Bunların birçoğu hatta politikacı, işte gazeteci olduğunu bildiğimiz bazı insanlar bile bu tongaya düşüyorlar. O yüzden tekrardan bir sormak istedim.
Tabii.
Bu sitelerin
Evet.
çıkış noktasına gelmek istedim. Ben şunu görmüştüm. Dünyada mesela bunların birçok versiyonu var mıdır yok mudur ben de tam bilmiyorum, ama benim bir alanımda sinema olduğu için sinema alanında böyle kaynak vermeyen, işte sadece paylaşım yapan, atıyorum ünlü bir oyuncu kanser olmuş falan diye paylaşımlar yapan Twitter hesapları birçok var. Onları gördüğümden dolayı biraz da şaşırmadım gibi oldu, benim de işte bir örneğini görmüş gibi oldum. Ama Türkiye'de de bunlar da mesela türedi. Sinema alanında da birçok görülmüş işte. Farklı farklı birçok alanda böyle kaynak göstermeden İşte kendi bir kaynak sitesi olmadan vesaire böyle paylaşım yapan bir sürü var. Dünyada hiç denk geldiğiniz oldu mu sizin başka, yoksa bize özel bir üretim mi bu sizce şu an?
Yani dünyada ben çok detaylı araştırmadım ama dünyada şunu fark ettim. Bu sadece reklam için kurulmuş haber siteleri var. Ve bu haber siteleri gerçek haber sitelerinin altında alan satın alıyorlar. Aslında bir banner alanı o ama o banner alanını biraz haber sitesinin devamıymış gibi tasarlıyorlar. Ve onun orada işte şu kanser yapar mı? Bu kansere iyi gelir mi? İşte şunu cildime sürdüm çok güzel oldu falan gibi haberler üreterek insanları aslında bir reklamın içerisine sokma çabaları var. O da artık Google reklamlar şeyini kullanmak için. Fakat sosyal medyada bizimki kadar canlı olmadığı için dünyanın birçok yerinde Türkiye'deki kadar özellikle Twitter bazında şey yok. Bazı ülkelerde Hindistan'da mesela WhatsApp üzerinden bunlar çok yapılıyor. WhatsApp grupları, WhatsApp grupları orada aslında birer sosyal medya haline gelmiş durumda. Hindistan'da onlar artık her şey için kullanılan, Twitter gibi de kullanılan yerler. Hindistan'da WhatsApp üzerinden çok yapılıyor bu iş. Orada da
İlginç.
adasını bilinmeyen bir takım haber hesabı olduğunu iddia eden bir takım hesaplar yapıyor bunları. Ve orada da ciddi önlemler alınmaya çalışıyor. Hatta Hindistan'da bir linç vakası oldu böyle bir haberden sonra. İki kişi suçsuz olduğu halde linç edilerek yakıldı. Onun arkasından çıkan tartışmalarda da bu WhatsApp grubu moderatörlerine, WhatsApp grubu kurucularını, yöneticiler oluyor ya grupta. Yöneticileri de onun içerisinde dönen haberden sorumlu tutma gibi bir takım uygulamalar, bir takım yasal düzenlemeler yapmak zorunda kaldılar. Zaten bunlar hükümetlerin işine de geliyor tabii şey olarak. Orayıları kontrol altına alma işi sağladığı için. Dünyada çok o yüzden detay detay araştırmadım ama Türkiye'de çok etkili olduklarını görüyorum. Ve şöyle de bir siz de söylediğiniz bir yanıltıcı tarafı şu bunların. Genellikle doğru haberler de veriyorlar. Yani günde
Evet.
diyelim ki günde 300 tane haber veriyor olsun. Bunların belki 290 tanesi doğru oluyordur. Ama %10'unda bir takım manipülatif, kimin adına manipülasyon yapmak istiyorsa onun tekniklerini kullanan işler yapıyorlardır. Yani bunları siyasi partiler kullanabilir, siyasi partilerin gönüllüleri kullanabilir ve tamamıyla iyi bir haber sitesiymiş görünümü vererek 364 gün doğruyu söylersiniz. Çok kritik bir günde yalan bir algıyı yayarsınız ya da doğru haberlerin arasına yalanları düşük oranlarda paylaştırdığınız zaman, manipülasyonu paylaştırdığınız zaman aslında orası düzgün bir yermiş gibi görünür. Fakat kimin amacına hizmet ettiğini bilemezsiniz. Çünkü bir kurumsal kimliği yok.
Aynen öyle. Yani bu kurumsal kimliği oluşturmadan zaten inandırıcı da olmaması lazımdı, ama işte yayılım çok fazla olduğundan dolayı ve Türkiye'de interaction manyaklığı olduğundan dolayı her türlü o haber bir şekilde yayılıyor. İşte dediğiniz gibi mesela Hindistan'da WhatsApp'taymış. Mesela bizde de WhatsApp'ta bir ara çok vardı. Böyle WhatsApp gruplarına gelen ses kayıtları vardı ya, hatırlarsınız pandemi döneminde. İlaçlar bizi zehirliyormuş arkadaşlar falan diye böyle ses kayıtları gelirdi. Bizde de benzeri olmuş ama mesela WhatsApp tam tutmamış belli. İşte Twitter'da özellikle burada da bir konuyu daha açmak istedim. Elon Musk'ın gelişiyle birlikte bu interaction bağımlılığının fazlalığı bence onun da biraz alanını açtı. Yani Elon Musk'ın devre başından sonra sanki biraz daha böyle uç söylemlerin artışı oldu gibi görünüyor Twitter'da. Bu da biraz etkili oldu sanki.
Evet, çünkü Twitter'ın algoritmaları değişti Musk'tan sonra. Önceden like ya da retweet daha değerli şeylerdi. Şu anda Twitter'da zaten ödeme modelini de onun üzerine açtı. Verilen cevaplar ne kadar çok reaksiyon aldıysanız, ne kadar çok cevap altında mention atıldıysa ona göre paylaşımınız değer kazanıyor. Zaten ödemeleri de Twitter bazı şartları sağlayanlara ödeme yapıyor artık biliyoruz.
Aynen.
O ödemeleri de alta gelen cevapların oranında veriyor. Alta ne kadar çok cevap geldiyse, o cevaplarla ne kadar çok tartışma çıktıysa reklamları onun arasına koyuyor. O cevapların arasına. O cevapların arasına koyulan reklamlardan da en üstteki tweet'i atan insana pay veriyor. Dünyada pek çok sağcı etkileyici, işte sağcı influencerlar, bir takım popülist insanlar bu yolla büyük gelirler elde etmeye başladılar. Ve bu da bu tarz haber sitelerini özellikle tartışma yaratacak haberleri tartışma yaratacak başlıklarla atıp altında insanları dövüştürmek. O dövüşün etrafında da kendine bir gelir sağlamak şeklinde geliştiğini görüyoruz. Birçok zaten artık yazım biçimleri de ona göre değişti. İşte şöyle şöyle bir şey var, siz ne düşünürsünüz gibi bir şey söylüyor mesela. Altında üstünde bir haber veriyor. Altında siz bu konuda ne düşünürsünüz gibi bir havuç atıyor. O havuca gelen tavşanlardan da gelirini sağlıyor. Bu da çok kışkırtıcılığı arttırdı. Çünkü reaksiyon almanız için, cevap almanız için kışkırtıcı olmanız gerekiyor sosyal medyada maalesef. Bu daha Facebook yıllarından beri tartışılan bir şey. Facebook yıllarında işte Google'ın etik tasarımcılarından Tristan Harris'ın bir konuşması vardı onunla ilgili. İşte algoritmaların öfkeli akışı sevdiğini, eğer öfke varsa insanların platformda daha fazla vakit geçirdiğini, platformda daha fazla vakit geçince daha fazla reklam gördüğünü, daha fazla verisi toplandığını, böylece herkesin işine gelen bir durum oluştuğunu söylüyordu. İşte şimdi Twitter'da da bunun üzerinde yükselen bir kültür görmeye başladık. Bu tabii bıkkınlık da yaratıyor, bırakıp gidenler oluyor. Ama bir yandan da tartışmak isteyenler de bu haberlere düşüyorlar.
Şöyle diyebiliriz hatta, Twitter'da tartışmayı çok seven insanlar da var yani, ne olursa olsun o içerikler gelsin de bir tartışayım, bir kavga edeyim diyen insanlar da çok fazla, her siyasi görüşten. Hem bir de dediğiniz gibi işte sağcıların artışıyla, sağcıların, popülistlerin bu konuda özel olarak yönelmesiyle birlikte Türkiye'de işte özellikle böyle popülist sağcıların yükselişini de görmeye başladık yani. Amerika'dan ithal devam eden bir anlayışta bir yandan devam ediyor Türkiye'de de.
Evet.
Öyle de bir durum var. Bunun haricinde ben de şunu sormak isterim. Yani bu malum hesaplar ortaya çıkmadan hemen önce şöyle de bir şey olmuştu aslında. Türkiye'de bir dezenformasyon yasası geçti sosyal medya üzerine.
Evet.
Ve bu yasa aslında sosyal medyadaki her şeyi kapsıyor. Yani yalan haber veren olduğu iddia edilen birçok şeyi kapsayan bir yasa ve bu hesaplara neredeyse hiçbir şey yapılmıyor. Bir son dönemde sanırsam özellikle bu İşte göçmen karşıtlığı üzerinden yürüyen, büyüyen hesaplara biraz müdahale edildi. Müdahale de zaten bayağı bir tepki topladı. Özellikle bu göçmen karşıtlığını savunan partiler tarafından. Orada bir müdahale olduğunu gördük. Başka da bir şey olmadı. Peki bunlara niye müdahale edilmiyor? Hepsi de iktidarın söylemlerini yayıyor değil herhalde. Yani bunların başka versiyonları da var. Ona niye müdahale edilmiyor mesela?
Yok, çok fazla var ve bu şartları da sağlayamıyorlar. Yani orada bir o yasanın da bazı şartları vardı. O tutuklama tedbirine gidene kadar işte halkı kin ve nefret düşmanlığına götürmek gibi bir takım başlıkları vardı. Bunları çoğunluğunu takip edemiyorlar zaten. Takip ettiklerine, yakaladıkları bir takım hedefi olanları eğer pozisyonuna göre şey varsa uğraşıyorlar. Bir risk görüyorlarsa kendi varoluşları açısından olmazsa uğraşmıyorlar. Çünkü artık olay öyle bir karma karışık bir şey oldu ki şöyle bir durum oluştu. Bu kadar çok sahte haber olunca ya da yanlış bilgi olunca insanlar hiçbir şeye güvenmemeye başladılar. Bu da kutuplaşmayı biraz daha netleştirdi. İnsanlar hiçbir şeye güvenmedikleri için birincil inançları neyse oraya doğru yönelmeye başladılar. Yani bu diyorsa doğrudur, başkasına inanmıyorum. Aslında halbuki o yalan söylüyor bile olsa böyle bir yere doğru gitmeye başladı olay. Burada bu dezenformasyon yasası Batı'da da Almanya'da da var mesela. Almanya'da daha çok ırkçılık üzerine kurulu bir şey, daha sıkı işliyor. Bizim burada daha çok böyle çok fazla gündeme geldiyseniz ve çok fazla etki yarattıysanız ancak sistem işliyor. Onun haricinde takip edebilmeyecek kadar çok çünkü. Yani hepsinin peşine düşse yargı kilitlenir zaten. İşte o yargının kilitlenmemesi için de uğraşabildiği kadarına oraya doğru gidiyor. Ya da birisi sivrildiyse onun üzerine doğru işliyor olay. Burada daha çok iş aslında yasal tedbirlerden ziyade eğitime düşüyor. Yani dijital medya okuryazarlığı eğitiminiz, dijital medya okuryazarlık kaslarınız kuvvetli olmazsa bu hesaplar ne yapar eder bir yerden tekrar ortaya çıkarlar ve insanların algılarını belirli bir yöne doğru çekmeye çalışırlar. Ya sosyal medyayı tamamen yasaklamak zorunda kalırsınız ki bu yapmak kimsenin işine gelmez.
Aynen
İktidarların
öyle.
da işine gelmez. Çünkü orada da belirli tartışmaları belirli düzeyde tutma olanağı elde ediyorlar. O yüzden ben bunun asıl çözümünün bir yasa değil, bir dezenformasyon yasası değil ya da oradaki insanların peşine düşmek değil. Evet, olmalı belirli bir yere kadar. Özellikle çocukları koruma konusunda çok ciddi yasal düzenlemeler olmalı. Ve Türkiye'de de olduğu gibi her sosyal medya düzenlemesi denildiğinde hemen olayı sansür üzerinden tartışmak bizi iyi bir yere götürmüyor. Yani aslında bu iki taraflı tartışılıyor. Yani mutlaka bu tip yasaların içerisinde bir tane çok tartışılacak bir madde illaki oluyor. İşte son bu söylediğiniz dezenformasyon yasasındaki tutuklama tedbiri gibi bir madde oluyor. Onu tartışırken geri planda kalan pek çok şeyi tartışamıyoruz. Çocukları korumayla ilgili, çocuklara ayrı hizmet, bölünmüş hizmet sunmakla ilgili şeyleri tartışamıyoruz. Bunlar Amerika'da çok daha yüksek sesle, çok daha büyük tartışmalarla gündeme geliyor. Mesela geçen haftalarda Facebook, yine Facebook, Snapchat gibi sosyal medya platformlarının yetkilileri yine kongrede bir ifade verdiler. Onların yine görüşüne başvuruldu. O da işte çocukları korumakla ilgili bir konuydu. Ve orada insanlar eylem yapıyorlardı işte. Çocuğum benim çocuğum 270 dolardan daha değerlidir diye pankart taşıyan aileler, çocuklar vardı. Ya da ben 270 dolardan daha değerliydim diyen çocuklar vardı. Bunların derdi neydi? İstiyorlardı ki devlet hukuki düzenlemeler ve platformlar işbirliği yaparak çocukları özellikle sosyal medyada korumaya yönelik bir sistem, bir yeterli bir kanun hazırlanabilsin. Bunu yapamıyorlar. O 270 dolar mevzusu da şuradan geliyor. Facebook'un 2018 yılındaki iç yazışmaları sızmıştı medyaya. O yazışmalarda bir mailde 13 yaşındaki her bir çocuğun Facebook için değerinin 270 dolar olduğu söyleniyordu. Instagram için, Facebook için, sosyal medya, bir her 13 yaşındaki çocuksanız siz platforma girdiyseniz 270 dolarlık bir varlık olarak duruyorsunuz. Size gösterdikleri reklam açısından, sizin topladığınız verileri topladıkları verileri açısından 270 dolarlık bir değer olarak görüyorlar ve bu yüzden çocuklardan vazgeçemiyorlar. Ama şu bir gerçek ki çocuklardan vazgeçmeleri lazım. Çocuklara özel bölünmüş hizmet sunmaları lazım. Ve çocukları daha iyi korumaları lazım. Bunun bütün sorumluluğunu ebeveynlere yıkarak işte siz de o zaman çocuklarınıza tablet, telefon vermeyin diyerek çıkamazlar. Maalesef platformların işine geliyor bu. Buradaki bir belirsizlik olması. Ama biz onun yerine işte şu anki gibi hesapları da dezenformasyonla ilgili bir takım düzenlemeleri tartışırken bunlara çok fazla vakit ayıramıyoruz. Sorudan biraz çıktım ama biraz da tartışma oraya götürdü.
Yo, tabii ki de çıkmanız bu konuda mantıklı. Çünkü benim de aklımda o yöne yönelik sorular vardı aslında. İyi de yaptınız yani. Bu sosyal medya hesaplarının getirdiği daha böyle polarize, daha ırkçı, daha işte her görüşün sivrisi niteliğinde insanlar çıkmaya başladı ortaya. Ve özellikle yani lise gençlerinde vesaire baya böyle aşırı ırkçı eğilimler dönmeye başladı Türkiye'de. Dediğiniz işte sosyal medya düzenlemesi vesaire artık Türkiye'de lazım hale geldi. Yani
Evet.
o kadar saçma sapan bir noktaya gidiyor ki belki denk gelmişsinizdir yakın zamanda. İşte sosyal medyadaki nefret ve zorbalığı şikayet edecek hesaplar üremeye başladı ki bazılarında ben de biraz aktifim, öyle diyebilirim. Ve bu durum şuradan da yola çıkıyor işte. Mesela herhangi bir hesap, yani hiç bilmediğimiz işte mavi tik almış bir şekilde ve bu hesap genelde şöyle paylaşımlar yapıyor. Kadınlar ölsün. İşte Türk'ten başkalık yoktur vesaire, böyle paylaşımlar yapmaya başladı. Ve bu paylaşımlar gitgide böyle şiddete yönelten, tacize, tecavüze yönelten iğrenç bir noktaya doğru gitmeye başladı. O yüzden de işte özellikle çocuklar için böyle bir önlem alınması da gerekiyor. Yani bu o dandik Twitter hesaplarının getirdiği şey buraya doğru da ilerletiyor işi. Yani hakikaten bu da bir sonucu olarak değerlendirmek de gerekiyor.
Aslında tartışma orada her iki grubunda, yani bu platformların da ve bu bahsettiğimiz bu bölümün konusu olan haber hesaplarının da, yani sözde haber hesaplarının da sorunu aynı. Platformlar, sosyal medya platformları Amerika'da 1990'ların sonunda çıkan bir kanun sayesinde var olmuş, bir kısıtlama sayesinde var olmuş hesaplar. O da işte orada bir madde var. O madde platformda yazılanlardan platformun kendisini sorumlu tutmuyor. Yani ben bugün çalıştığım gazetede, çalıştığım haber sitesinde bir şey yazarsam benimle beraber o haber sitesi ya da gazetede sorumlu olur. Yani yargılandığımız zaman, yanlış bir şey yazdığım zaman ya da insanları zarar veren bir şey yazdığım zaman Ben de yargılanırım. Benim çalıştığım medya kurumu da yargılanır.
Doğru.
Fakat bu platformlar Amerika'da internetin doğuş yıllarında, yani doğuş ve yayılış yıllarında 1990'ların sonunda çıkan bu kanunla bundan azade tutulmuş. Yani benim Twitter'da yazdığım bir şeyden, benim Facebook'ta, Instagram'da, diğer bir platformda yazdığım bir şeyden bu platform sorumlu olmuyor. Platform sorumlu olmadığı için sadece ben yasal olarak sorumlu oluyorum. Zaten bu olmasa sosyal medya olmazdı. Fakat gelinen aşamada algoritma kullandıkları zaman bu platformlar bazı paylaşımları öne çıkardıkları, bazılarını geride bıraktıkları, bazılarını hiç göstermedikleri bir ortamda artık bunlar platform mudur yoksa medya kuruluşu mudur? Bunun tartışılması lazım. Eğer siz algoritma kullanıyorsanız, bir algoritma ile içeriği düzenliyorsanız, yani bazı içerikleri öne çıkarıp bazılarını aşağıya atıyorsanız artık bir medya kuruluşu sorumluluğuna da sahip olmanız lazım.
Kesinlikle,
Yani
kesinlikle.
tamamen olmasa da, bir gazete kadar olmasa da belirli konularda ciddi sorumluluklarınız olması lazım. Eğer siz öfkeli paylaşımları sevip de öfkeli paylaşımları yukarı çıkartıyorsanız, bu ırkçı içerikleri görünür yapıyorsanız, bunlar çok fazla etkileşim aldı diye. Yani ne var ki her zaman öyle kışkırtıcı şeyler daha fazla etkileşim oluyor. Sizin algoritmanız etkileşim aldı diye bunu üste çıkartıyorsa siz artık sadece bir platform değilsiniz. Medya kuruluşsunuz ve ona göre sorumluluk almanız lazım. Amerika'da da bu yıllardır tartışılıyor ama sosyal medya platformlarının öyle güçlü lobileri var ki, çünkü çok büyük kuruluşlar, dünyanın en büyük şirketleri, öyle büyük lobileri var ki böyle tartışmalar gündeme geldikçe bir anda konu değişiyor ya da konu uzuyor, araya bürokrasi giriyor. Bir türlü bu sorumlu tutma mekanizması tam olarak oturtulamıyor. Bu onların sorumluluğu. Onların da bazı içerikler konusunda sorumlu tutulup ona göre cezalandırılması lazım. Yani ben gazetemde yazdığım bir şeyden gazetemin patronu ile birlikte sorumlu oluyorsam, sosyal medya platformunda bir içerik öne çıkartıldıysa, zararlı bir içerik, onu yazanla birlikte platformun da bir sorumluluğu olması lazım. Bu birinci şey. İşte bu bölümde bahsettiğimiz haber kuruluşlarının da en büyük avantajı bu. Künyeleri yok.
Evet.
Bir haber kuruluşu değiller ve bazı hesaplardan haber adı altında bazı paylaşımlar yapıyorlar. Ve gazetelere karşı çok avantajlılar. Ya da haber sitelerine karşı çok avantajlılar. Neden? Çünkü bir künye yok. Orada şey yaptığımız zaman sorumlu tutacağımız birisi yok. Güveneceğimiz ya da güvenmeyeceğimiz ve itibar kaybı endişesi taşıyan birisi yok.
Aynen.
Buradan haberciliğin başladığı yıllara gitmemiz lazım. Habercilik ne zaman habercilik oldu onu bilmemiz lazım. Şu an gazetecilikte tarafsızlık esas, nesnellik esas. Bu bize sanki tarihte hep böyle olmuş gibi gelebilir eğer basın tarihi okumadıysak. Ama basın tarihi okuduğumuzda görürüz ki aslında gazeteler son derece taraflı, son derece manipülatif mecralar olarak başlamışlar. Neden? Çünkü gazeteler çok pahalı olduğu için, çok pahalı yayınlar olduğu için bunu bir takım insanlar maliyetlerini üstlenmiş. Bunlar bir takım siyasi çıkar odakları olabilir. Dini kuruluşlar, yani kiliseler, işte şeyler, dini topluluklar olabilir. Bir takım şirketler olabilir. Ve bunları finanse etmiş ve taraflı bir medya bilinci gelişmiş. Fakat 1800'lü yılların sonunda, ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Associated Press Haber Kooperatifi şunu fark ediyor. Diyor ki dünyanın her yerine bunlar haber satıyorlar. Gerçeği bir tarafa doğru eğdiği zaman diğer taraftakiler küsüyor. Diğer tarafa eğdiği zaman diğer taraftakiler küsüyor. Ve bir şey lazım ki bütün insanların, bütün müşterilerini memnun etsin. Bunun da şeyi ne oluyor? Nesnellik oluyor. Nesnellik ve kurumsallık oluyor. Yani ben tarafsız haber satıyorum dediğin zaman Associated Press bir itibarlı bir kuruluş haline geliyor. Ve insanlar buna para ödeme motivasyonu hissediyor. Neden? Çünkü hakikati istiyorlar. Ticaret hakikatle dönüyor. Eğer şey olmazsa, demokrasi olmazsa ticaretin de olmasının çok zemini sağlanamaz. Demokrasi ve hukuk olduğu zaman ancak düzgün ticaret yapılabilir bir ülkede. Dolayısıyla insanların hakikate ihtiyacı var. Ve bunu haber ajansları eğip bükmedikleri zaman, nesnel verdikleri zaman buna para ödeme motivasyonu hisseden insanlar çıkıyor. Ve böylece gazetecilik kurumsallaşmaya başlıyor. Tam o yıllardan sonra da New York Times hikaye, önceden New York Times bile haberlerini böyle bir hikaye gibi anlatıyordu. Belki yine oraya gidebiliriz, bilmiyorum, şu anda habercilik şey değişiyor. Hikaye modelinden bilgi modeline çeviriyor. Yani bir bilgi var, bu hakikattir, tartışılamaz gibi bir yere çeviriyor. O zaman New York Times da satın alınan, daha fazla itibar olan bir mecra haline geliyor. Yani insanlar bedelini ödedikleri zaman aslında gazetecilik, bugün bildiğimiz, bugün ideal kabul ettiğimiz tarafsızlık noktasına ulaşıyor. Fakat sosyal medyada böyle bir durum yok. Bütün haberlere bedava ulaşıyoruz. Bu haber kuruluşlarının bizden bir talebi yok. Bu haber kuruluşlarının bir maliyeti yok. Oradan buradan duydukları şeyleri yazıyorlar ya da duymadıkları şeyleri yazarak yeni bir gerçeklik üretiyorlar. Ve böylece biz habere bir bedel ödemediğimiz için onlar da bunun bir sorumluluğunu hissetmiyorlar. Yani bunun çözümü aslında bizim her zaman künyesi olan, çalışanları olan bir takım insanların itibarını kaybetme riski taşıyan. Yani bugün bir gazete bir kere yalan haber yaparsa, 5 kere yalan haber yaparsa, 10 kere yalan haber yaparsa artık itibarını kaybeder ve insanlar artık buna inanmamaya başlar. Şimdi bilmem ne haberciliği falan denir. Türkiye'de özellikle çeşitli odaklara yakın medyanın kaybettiği gibi bir itibar kaybeder.
Öyle.
Fakat bunların öyle bir riski yok. Hesabın ismini ertesi gün değiştirebilir. Yani bugün haber Maydanoz'da ertesi gün haber turp yapabilir yani. Hiçbir şey yok ki Twitter'da 30 saniyelik bir iş haberin hesabın ismini değiştirmek. Öyle yapar. Özellikle mavi tıkın paralı olmasından sonra bunlar bir şey de kazandılar. Sanki gerçekmiş gibi bir mavi tık alma, aylık küçük bedel ödeyerek alma hakkı da kazandılar. Onu da aldıysa hesabı değiştirir veya hesabı büyütür başka birine satar. Gazetelerin el değiştirmesi, gazetelerin hakim kadrosunun değişmesi de bir haberdir. Biz bundan haberdar bile olmayız. Yani Habertürk hesabı bugün X şirketindeyse ertesi gün Y'de olabilir, Z'de olabilir, her şey olabilir. O kadar şey ki muğlak bir zemin ki, kaygan bir zemin ki her yere çekilebilir.
Öyle bir durum var, evet, yani hemen değişebiliyor her şey. Ve mesela işte program içinde bahsettiğimiz bu işte daha çok göçmen karşıtı milliyetçi sayfalardan bir tanesini işte tutuklamışlardı, birinin adminini. Onun kim olduğunu o anda öğrendi insanlar. Böyle biri varmış. Sonrasında tabii hemen kampanya başlattı bu insan serbest bırakılsın diye de. Biz bu insanı düne kadar bilmiyorduk. Yani böyle
Evet.
habercilik mi olur hakikaten yani? Bilinmeyen bir insan var ve onun kurtulması için dileğimiz var şu an yani. Böyle bir şey değil ki bu. Haber yapmamış ki o kişi yani. Öyle bir
Kime hizmet
saçmalığı var.
ediyor?
Evet.
O insan kime hizmet ediyor? Kimle çalışıyor? Oradan biz ona para ödemediğimize göre ve o sürekli oradan haber yaptığına göre onun parasını kim ödüyor?
Aynen öyle. Bu konuyu hiçbir şekilde bilmiyoruz yani. Ben bir de şunu sormak istedim aslında. Twitter'ın bu son dönemdeki uç söylemlere alan açtığını söyledik. Bir yandan da şu da var. İşte bu hesapları bildirmeyi, şikayet etmeyi falan denediğinizde genelde bir sonuç alamıyorsunuz. Çünkü bir ön açılma durumu hakikaten var. Bir tespit edilmiş gibi. Özellikle mesela son dönemde şunu tespit ettim biraz kendi deneyimlerimden. Bu insellik veya işte zulme karşı mukavemet vesaire, böyle hesapları şikayet ettiğinizde ne kadar ırkçı söylem, küfür vesaire olursa olsun kurallarınızı ihlal etmiyor diyor Twitter. Ha, anlıyorum, bir interaction bağımlılığı var ve bunlardan iyi reklam gelirleri geliyor ama ya gözleriyle de bazı şeylerin yapılması da çok sıkıntılı değil mi? Yani dediğiniz gibi işte devletlerin bu konuda bir kural koyması lazım vesaire, ama Twitter'ın da mesela bu göze sokmayı biraz asgariye indirmesi lazım gerekmiyor mu yani?
Gerekiyor muhakkak. Zaten bunlar önceden de iyi değildi ama Elon Musk'ın satın almasından sonra bu konularla ilgili birimlerin de büyük bölümü tasfiye edildi. Çalışan sayısı çok fazla aşağıya düşürüldü. Çok fazla insan işten çıkarıldı Twitter'da. Ve gerçek insanlarla muhatap olamayacağınız bir durum oluştu. Ki öncesinde de zaten çok parlak değildi. O zaman da çok şikayet alıyordu. Ama sonrasında daha da şey oldu. Bunu bir işte yapay zeka ile falan ileride çözmeye çalışacaklarını söylüyorlar. Bu dezenformasyonla ya da bu takım şikayetlerin işleme geçirilmesi hakkında. Twitter'da da öyle. Ben Instagram'da, Facebook'ta mesela son zamanlarda deepfake videolarla ciddi sahtekarlıklar yapılıyor.
Evet.
İşte ne bileyim İsmail Küçükkaya üzerinden, bir takım televizyonda popüler olan insanların üzerinden haberler yapılıyor. İşte onlar bir yere yatırım yapmış da o yatırım bilmem kaç kat kazanç getirmiş şeklinde haberler var. Ki o insanlar görüyor mu bunu bilmiyorum. Yani gerçek televizyoncu insanlar. Bunlar hakkında reklamlar çıkıyor. Habermiş gibi reklamlar. Ve bu reklamları ben Instagram'a, Facebook'a defalarca şikayet ettim. Her gördüğümde şikayet ediyorum. Bir süre sonra cevap geliyor. İncelledik. Bunda bir sakınca görmedik diye. Muhtemelen o bağlamı kuramıyorlar. O insanlar Türkiye'de kim? O insanlar Türkiye'de kim ki onları şey yapılıyor? Onlar üzerinden deepfake video yapılıyor. Onları bilemiyorlar. O yüzden
Evet.
de Göremedi. Onu normal bir haber ya da normal bir reklam zannedip şey yapıyor. Gönderiyor. Twitter'da da aynı problem var. Gerçek insanlar çalışmıyor bu birimler. Çünkü neden? Biraz önce söylediğim gibi sorumlulukları yok. Bunlarla ilgili çok ciddi yaptırımlara maruz kalmıyorlar. İşte bu hareketlerle ilgili, bu dolandırıcılık çabalarıyla ilgili ciddi bir sorumluluk almadıkları için geçiştiriyorlar. Süreci idare etmeye çalışıyorlar. Ülkelerde çeşitli lobiler yardımıyla, lobi aracılıklarıyla kendilerini daha güvenli bir yere götürmeye çalışıyorlar ve böylece bu sistem bu şekilde yürüyor ve daha da bozuluyor. Çünkü daha fazla insan giriyor. İşte daha fazla çabalar başlıyor. Siz bunun içerisinde böyle bir sisteminiz yokken bir de üzerine gelir modelini açıyorsunuz. Ama gelir modelini açtığınız içeriği de içeriği değiştiriyorsunuz. Kışkırtıcı bir şeyi özendiriyorsunuz. Sonra ama denetimi sağlayamıyorsunuz. İşte bunlar hep platform olmanın bir takım dayatmaları. Bunlarla ilgili önlemler arttıkça da bu platformlar daha fazla çıkacak, bölünecekler. Daha küçük, daha kontrol edilemez bir hale de gidebilir. Bu da bir olasılık. Dolayısıyla sosyal medya çağı yavaş yavaş kendi sonunu hazırlıyor gibi geliyor bana. Yani insanlar burada bu tarz şeylere maruz kaldıkça, hakikate ulaşamadıkça ve bunun karşılığında bedeller ödedikçe yavaş yavaş bu platformları terk edip başka platformlara, daha küçük, daha butik platformlara doğru yönelebilirler. O iyi mi olur dersiniz? O da beklendiği kadar iyi olmayabilir. Çünkü o zaman iyice kontrolden çıkar olay. Küçük küçük topluluklardan yayılan dezenformasyonu kontrol altına almanız daha zor. Yani WhatsApp'ta nasıl kapalı gruplarda yayılan dezenformasyonu görmüyorsak, yani çünkü Twitter'da akıyor ya da search penceresini yazdığınız zaman hesaplar kilitli değilse görüyorsunuz ne olduğunu. Ama WhatsApp gibi gruplarda, kapalı gruplarda neyin döndüğünü bile anlayamıyorsunuz. O da bir sakınca. Yani küçük gruplara gitmesi de bir sakınca. Platformların bundan her ülkenin bağlamına göre moderasyon ekipleri kurmaları gerekiyor. Aslında asıl çözümü bu. Ama o da her ülkede ayrı ayrı yasalara bağlı bir durum. Her ülkede ayrı ayrı muhataplar olmalarına bağlı bir durum ve çok zor, yönetilmesi imkansıza yakın bir şey. Türkiye'de temsilci atanacağı söylendiği zaman bile tartışmalar çıkmıştı. Türkiye temsilcisi atıyorlar ki işte o temsilciyle platformu kontrol altına alacaklar diye. Bence mutlaka her platformun Türkiye'de bir temsilcisi olması gerekiyor. Türkiye'de veya diğer ülkelerde olduğu gibi bu temsilcinin altında da içerik moderasyonuyla sorumlu bir ekibin olması gerekiyor. Gerçek insanlardan kurulu bir ekibin olması
Aynen.
gerekiyor. Bu platformlar dünya kadar insanlar üzerinden para kazanıyorlar. Dünyanın en büyük şirketleri oluyorlar. Ama bu en küçük moderasyon ekiplerini kurmak konusunda bile ciddi şeyleri var. Zaafları var. Yapmak istemiyorlar. Onlar da maliyet çünkü. Bunun ayarlanması gerekiyor bence.
Ki mesela Türkiye en çok interaction veren ülkeler sıralamasında genelde ilk 5'te oluyor. Buna
Evet.
rağmen yatırım yapmaması da bu civarda biraz absürt. Mesela şeyi biliyorum. TikTok'un bu konuda yatırım yaptığını biliyorum. Net bir
Evet.
politikalar var Türkiye'ye karşı ama
TikTok'ta,
diğerlerinde yok.
Facebook'ta, TikTok'ta, Meta'da Türkiye'de Teyit Talk'la çalışıyorlar mesela.
Evet.
Yere kadar en azından kontrol altına almak için. Yeterli oluyor mu olmuyor mu tartışılır ama en azından bir adımları var. Twitter zaten bu konuda Elon Musk böyle şeyler çok sallamadığı için. Yani Türkiye'de de dünyada da Türkiye'ye
Hiçbir
özel bir
şey.
durum değil.
Aynen.
Amerika'da da yapmaya yanaşmıyor. Böyle bir şey gelişti ama bu da kendi zararına olur uzun vadede diye düşünüyorum. Yani çünkü platform bir yere kadar gider. Yani insanları kandırmak, insanları kışkırtmak evet başlarda ilgi çekicidir ama bunu sonsuz değil bence. Bunun da bir sınırı var. Bu da platformların yavaş yavaş ölümünü başlatacak bir süreç olabilir. Kendileri bilirler diyorum o açıdan.
Öyle de görünüyor. Son olarak ben bir de şunu sorayım kapsamlı olarak hatta. Ya bu Twitter'daki işte malum haber sayfalarının aslında doğru olmadığını işte genellikle de işte birçok dezenformasyonu yayma aracı olarak kullanıldığını zaten söyledik ve bunun
Evet.
kontrolü olarak da en basit yöntem aslında şu. O Twitter sayfasının bir internet sitesi var mı? Bir kaynağı var mı? Onu bulmak. Yani çok
Evet.
kolay bir yöntem bu. En azından dinleyenlere bunu bir uyarmış olalım. Ama
Evet.
genel olarak ben şundan bahsetmek isterim. Bu son dönemde fark ettik ki yani Türkiye'de de bunun net bir şekilde ortaya çıktığını gördük. Yani sadece sosyal medyada da değil, geleneksel medyada, insan arasında diyaloglarımızda vesaire artık tamamen bence, ya benim gördüğüm kadarıyla en azından, siz katılmışsınız bilmem, post-truth hakim. Bayağı post-truth'a geçti Türkiye yani. Artık
Evet.
gerçeği tamamen tartışmayı reddeden bir hale geldik. Son olarak ben bununla böyle özlü, erdemli bir final yapayım. Tırnak içinde tabii bu şakası. Biz post-truth'tan ne zaman çıkmaya karar veririz sizce?
Post-truth'tan çıkmanın iki yolu var. Birincisi eğitim, ikincisi yasal düzenlemeler. Eğitim daha önemli. Eğitimin dijital medya okuryazarlığı, yeni medya okuryazarlığı eğitiminin okul öncesi çağdan başlayarak, hatta aileleri bilinçlendirerek başlayarak, okul öncesi çağda artarak bütün eğitim sisteminin temelinde olması gerekiyor. Umberto Eco ölmeden önce yazdığı son yazılarda, son köşe yazılarında, gazete dergi yazılarında işlediği konulardan biriydi bu. Yani ben okulların tek derdinin bu okuryazarlık, yani dijital okuryazarlık olması gerektiğini düşünüyorum diyordu Umberto Eco.
Doğru.
Ama bunun yerine hala çocuklara bir takım ezber şeyler öğretiliyor. Ama dijital medya okuryazarlığı aslında artık her dersin konusu. Yani tarih dersinin de bir dijital medya okuryazarlığı, Türkçe dersinin de bir dijital medya okuryazarlığı, biyolojinin de bir dijital medya okuryazarlığı, fizik, diğer şeylerin de, yani her dersin aslında bilgi toplamayla ilgili, bu sosyal medyada ya da dijital medyada maruz kalınan şeyle ilgili bir medya okuryazarlığı disiplini olması gerekiyor. Yani bu eğitim sisteminde bunun üzerine kurup, bunun üzerine inşa ettiğiniz zaman ancak insanlara burada ilerlemenin yöntemlerini sunabilirsiniz. Ama onun yerine biz bir tane göstermelik medya okuryazarlığı dersi koyuyoruz. O da hala radyoyu falan anlatıyor hala. Yani
Evet.
tarihinden de başlayarak nereye götürür, çok yetersiz bir şey. Finlandiya'da bununla ilgili güzel bir model var benim bildiğim. Finlandiya'da okul öncesinden başlayan bir yeni medya okuryazarlığı disiplini var. Bunu daha iyi özümsemişler. Herkesin o düzeye, artık o düzeyde dijital medya okuryazarlığı eğitimine, çocuklara bu dijital medya ile ilişkisi üzerine bir şey kurmalı ki geleceği kurtaralım. Yani bugünü kurtarmak artık çok zor. Yani
İmkansız. Evet.
eğitimini 1970'lerde, 60'larda almış insanlar, 80'lerde almış insanları buna hazırlamak artık zor. Ancak yani yaşam boyu eğitim seminerleriyle falan bir yere kadar götürülebilir. Ama yeni gelen çocuklara bunun eğitimini vermeliyiz. Ancak o şekilde buradan çıkabiliriz. Ve sosyal medya düzenlemelerini de tam mutabakatla yapmak gerekiyor. Yani iktidar bir şey öneriyor. Muhalefet ona itiraz ediyor. Türkiye'de genellikle sistem bu. Yani iktidar bir düzenleme getirmek istiyor. İşte Avrupa Birliği'nden şunu aldık diyorlar. Amerika'dan bunu aldık diyorlar. AB böyle yaptı diyorlar. Oradaki yasaları söylüyorlar ve getiriyorlar. Muhalefet de topyekün sansür geliyor diye itiraz ediyor. Fakat muhalefet itiraz ederken benim görebildiğim kadarıyla şunu söylemiyor: evet, buna itiraz ediyoruz ama bu alanın kesinlikle düzenlemesi lazım. Bizim de düzenleme önerimiz bu. Biz de böyle bir şey yapalım. Mutlaka düzenlememiz lazım. Bu hem iktidara hem muhalefete zarar. Bu bütün ülkeye zarar. Bu bir milli güvenlik meselesi şeklinde ele alması lazım. Yani Türkiye'de bir düzenleme geliyor, muhalefet ona itiraz ediyor. Bir çekişme, bir kısır çekişme. Sonra bir yere kadar tartışılıyor. Sadece birkaç madde tartışılıyor. Onun haricinde bir şey tartışılmıyor düzenlemelerle ilgili. Bunun artık bir kutuplaşma meselesi olmaktan çıkarıp herkesin kendi düzenleme önerisiyle bir orta noktada buluşması gerekiyor. Ancak bu şekilde bu ortamı biraz daha en azından ehlileştirebiliriz diyorum. Tamamen yok etmek çok zor günümüzün ortamında, ama mücadele etmenin de yolları var.
Yolları bir sürü var aslında. Ben şunu söyleyeceğim hatta bitirmeden önce. Muhalefetin gördüğüm kadarıyla, yani biraz da işte haşır neşir olduğum kadarıyla sosyal medyada bir iletişim, özellikle sosyal medyadaki genel bir iletişim stratejisi yok. Reklam ajanslarına verilmiş durumda. Oradan devam ediyormuş gibi görünüyor. Yani bir genel mutabakat halinde bir iletişim stratejisi hiçbir şekilde oluşturmamışlar. Kendileri adına da. O yüzden de mesela bir sosyal medya yasası falan verildiğinde sadece karşı çıkabiliyorlar. Orada bir sansür maddesi olduğunu anlıyorlar. Ama yeni geliştirecek bir şeyleri yok. Çünkü içlerinde iletişimci yok.
Evet, ya
Yani
da diğer hakikaten o paketin içerisinde gerçekten faydalı maddeler de oluyor. Tamam, bunları kabul ediyoruz, bunları öne çıkaralım da demiyorlar. Yani doğru olana doğru demedikleri için, sadece yanlış olan üzerinden iletişim yaptıkları için sanki komple bütün yasa yanlışmış gibi algılanıyor. Bu da herkes için zarar.
son olarak şunu da ekleyeyim, ondan sonra da bitirelim. Finlandiya demiştiniz ya, dijital medya okulu yazanında. Yine eğitimde Finlandiya öne çıktı. Benim aklıma şey geldi. Michael Moore'un belgeseli geldi dedi. İşgal bayrağı
Evet.
koyacağız gibi oynuyor Finlandiya yine.
Evet.
Öyle
Yani.
deniliyor. O zaman ben programın finalini yapayım. Çok teşekkür ederim size geldiğiniz için. Beni de bilgilendirdiğiniz
Rica
için. Bazı konularda ben de aa diye ağzım açık kaldı. Çaktırmadım size tabii, kamera kapalı olduğundan dolayı. Bilmiyormuşum. Anti Cahiliye'nin 6. bölümünün sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.